Ayrım 47, Kamu Yönetimi, 3. sınıf 6. yarı yıl Soru Bankası, sayfa 589. Türk Siyasal Hayatı, Ünite 1, 2. Meşrutiyetten Cumhuriyete Türkiye'de Siyasal Yaşam, 1908-1923. 2. Abdülhamit İdaresi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir grup askeri tıbbiye öğrencisi 1889 yılında İttihat-ı Osmani Cemiyeti adıyla gizli bir örgüt kurdu. Cemiyet hızla yüksekokul öğrencileri ve memurlar arasında Makedonya'da yayıldı. 1895 yılında Ahmet Rıza Bey'in liderliğinde Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı. İTC'nin Selanik'te tutulması nedenlerinden biri de şehrin 18. yüzyıldan beri Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen ticaret merkezlerinden biri olmasıydı. Selanik şehri Yahudi, Rum, Bulgar ve Türklerden oluşan kozmopolit bir nüfusa sahipti. Okullaşma oranının yüksek olduğu Selanik'te tüm topluluklar kendi okulları, gazeteleri ve entelektüel çevrelerine sahiptirler. İTC üyelerinin Mason localarıyla yakın ilişkileri vardı. En yakın müttefikleri Yahudilerdi. Hürriyetin ilanı ve seçimler. İTC'nin Manastır Şubesi 23 Temmuz 1908'de anayasanın yeniden yürürlüğe girdiğini ilan etti. İsyanı bastıramayacağını anlayan 2. Abdülhamit 24 Temmuz'da İstanbul Gazeteliği'nde anayasayı yürürlüğe koyduğunu duyurdu. 1908 seçimleri Türkiye tarihinin ilk çok partili seçimleri oldu. Seçimlere İTC ve Prens Sabahattin fikirlerine dayanan Ahrar Fırkası katıldı. Mebus liderlerinde Rum, Ermeni, Arnavut, Slav, Arap, Kürt, Musevi gibi başta etnik ve dini unsurların mebus adayları da yer aldılar. 31 Mart isyanı ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, Nakşibendi Şeyhi Derviş Vahdettin'in Volkan Gazetesi çevresinde ve İttihad-ı Muhammed-i Emniyeti altında örgütlenen bir grup şeriat düzeni lehinde gösterilere başladı. Böylece 30 Mart isyanı olarak adlandırılan ayaklanma başlandı. Ayaklanmayı Ahrar Fırkası ve yüksek düzeydeki ulema kınadı. 2. Abdülhamit ise isyancıları açıkça kınamadığı gibi destek de vermedi. Hareket ordusu Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul'a girdi. İsyan bastırıldı. 1909-1913 dönemi siyasal yaşam. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri çeşitli sınıfsal, etnik, dinsel, entelektüel ve mesleki grupların dernekler, siyasal partiler, meslek örgütleri ve dergiler etrafında örgütlenmeleridir. Kadınlar ve işçiler gibi toplumsal gruplar ilk defa örgütlü bir şekilde eşitlik ve hak taleplerinde bulundular. Babali baskını, İttihat ve Terakki iktidarı, 1912'de Balkan Savaşları başladı. Büyük bir yenilgi alan Osmanlı Devleti 3 Aralık'ta ateşkesi kabul etti. 23 Ocak 1913'te aralarında Enver Talat ve Cemal Beyler de olmak üzere iddiatçı bir grup Subay Babali'ye yürüdü. Siyasal tarihe Babali baskını olarak geçen bu darbe İTC'nin siyasal iktidarını pekiştirmesini sağladı. Ocak 1913 darbesinden sonra İTC iç siyasete tamamen hakim oldu. Türkçülük ideolojisinin yükselişi, Osmanlıcılık ideolojisi, Osmanlı idaresi altında yaşayan tüm dinsel ve etnik unsurları Osmanlı vatanı ve Osmanlı hanedanına sadakat temelinde birleştirme ülküsüdür. Milliyetçilik bilimsel gerçeğe ilişkin pozitivist bir inanç, toplumu dönüştürücü bir güç olarak eğitime duyulan inanç, düzen içinde değişim arzusu ve eylemciliktir. Çoğu iddiatlı için Osmancılık, Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık gibi ikinci meşrutiyet döneminin önde gelen akımları birbirlerinden net çizgilerle ayrılmaktan çok dönemin siyasal ihtiyaçlarına göre çeşitli biçimlerde sentezlenebilecek ideolojilerdir. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son soru. Almanya'nın iddiatçılara savaşa girmeleri koşuluyla verdiği kredi vaadi savaşın birkaç içinde Almanya'nın zaferiyle biteceği umudu ve Rusya'nın parçalanmasından sonra Osmanlı Devleti'nin sahip olacağı yeni sınırlar vaadi iddiatçıların savaşa girmesini için gerekli koşulları yarattı. Yerel Direniş Hareketleri ve Merkezileşme 1908-1920, Mondros Mütarekesi ve Yerel Direniş Hareketlerinin Doğuşu, 30 Ekim 1918'de İttilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Mondros Mütarekesi imzalandı. Anlaşmanın 7. ve 24. maddeleri Anadolu'nun işgaline zemin hazırlayan maddelerdir. Manda 1, Dünya Savaşı'ndan sonra kimi az gelişmiş ülkeleri kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya dek Uluslar Birliği Cemiyeti Akvam adına yönetmelik üzere kimi büyük devletlere verilen vekilliktir. İzmir ve çevresinin Yunan birlikleri tarafından işgaline karşı İstanbul'un herhangi bir direniş göstermemesi, yerel direniş hareketlerinin ortaya çıkmasını ve devletten bağımsız olarak örgütlenmesini sağladı. Ege direnişinin örgütlenmesinde İttihatçılar büyük rol oynadılar. MHC, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetliler, kısa sürede kuruldukları köy ve kasabaların sınırlarını aşarak ortak örgütlenmelere gittiler. Mustafa Kemal Paşa ve yerel direniş hareketlerinin merkezileşmesi. Mustafa Kemal Paşa'nın direniş planı açık bir iktidar talebi içeriyordu. Ancak stratejinin başarılı olabilmesi için eş zamanlı olarak içeride iktidar mücadelesini kazanıp direnişi kendi liderliği altında merkezileştirmek ve işgal güçlerine karşı askeri zafer kazanarak cumhuriyeti kurmaktır. Erzurum Milli mücadelenin siyasal ilkelerini belirlemenin yanı sıra direniş için yeni bir örgütsel yapının oluşturulması açısından da önemlidir. Mustafa Kemal Paşa liderlik yolunu açmıştır. Sivas Kongresi'nin kararlarına ilk tepki Erzurum örgütünden geldi. Mustafa Kemal Paşa'nın yalnızca adını duymuş olan Batı Anadolu'daki örgütler de A-RMHC adı altında birleşme kararına şüpheyle yaklaştılar. Ama Kongrede alınan en önemli karar MHC'lerin tek çatı altında toplanması oldu. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgal güçleri tarafından resmen işgal edilmesi ve kent yönetimine el konulması, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağılması ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması, yerel örgütlerin ARMHC çatısı altında toplanmasını hızlandırır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve İstanbul'un işgali, Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışan damat Ferit Paşa hükümetiyle tüm ilişkilerin kesilmesi yönünde verdiği talimata uyulması sonucu hükümet düştü. Yeni kurulan hükümet Sivas Heyeti Temsiliyesi'ni tanıdı ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması için seçimlerin bir an önce yapılacağını duyurdu. Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Misak-ı Milli gibi önemli bir belgeyi kabul ederek Anadolu direnişine önemli bir meşrutiyet sağladı. İstanbul'un işgal edilmesi ve meclisin dağılmasının yarattığı en önemli sonuçlarından biri ARMHC'nin tüzüğünün 4. maddesi uyarınca ülke yönetimini üstlenmesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve rejimin temelleri. 23 Nisan 1920'de ilk toplantısını yapan 1. Meclis'te Mustafa Kemal Paşa meclis reisi seçildi. 1. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama, yürütme ve yargıyı elinde tutan güçler birliği esası vardır. Vatana ihanet kanunu çıkarılmıştır. İcra vekilleri heyeti oluşturulmuş ve nisabı müzakere kanunu çıkarılmıştır. Asker kaçaklarını önlemeye çalışmıştır. Teşkilat-ı Esasiye 21 Anayasası ilan edilmiştir. Sevr Antlaşması ve Londra Konferansı 10 Ağustos 1920'de İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti açısından çok ağır koşulları olan bir anlaşmadır. Ankara Hükümeti tarafından geçersiz sayılmıştır. ARMH grubunun kuruluşu ve muhalefeti, 1. meclisteki gruplar 1920-21 yılları arasında meclisteki önde gelen gruplar arasında Tesanüt Grubu, İstiklal Grubu, Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Halk Zümresi, Islahat Grubu sayılabilir. Ayrıca 1920 son aylarında Türkiye Komünist Fırkası ve Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası adlı iki de sol parti kurulmuştu. Bu örgütlerin tümü 1921 ilkbaharına gelindiğinde dağıldılar. İkinci grubun kuruluşu, programı ve faaliyetleri, muhalifler mecliste bir grup çatı altında örgütlenerek uzun süredir eleştirdikleri konularda sonuca ulaşmak istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın elinde olağanüstü yetkilerin toplanması karşısında meclis üstünü savunan bir grup 1922 Temmuz'unda temel ilkeleri hak ve özgürlüklerin korunması üzerine olmuştur. İstiklal mahkemelerin işleyişini ve uygulamalarını eleştirmişlerdir. Saltanatın kaldırılması ve Lozan Anlaşması, Türk ordusunun işgallere son veren kesin askeri zaferi, 26 Ağustos 1922'de başlayan Başkumandanlık Meydan Savaşı ile geldi. 11 Ekim 1922'de Mudanya'da Ateşkes Antlaşması imzalandı. İsviçre'nin Lozan kentinde bir konferans düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Konferansta Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yanı sıra İstanbul hükümetinin de çağrılması üzerine saltanatın kaldırılması gündeme geldi. Meclis görüşmeleri birinci ve ikinci grup saltanatın kaldırmasını desteklerken bağımsız muhafazakar mebuslar seslerini çıkartmamışlardır. Görüşmeler Osmanlı borçları, Türk-Yunan sınırı, Boğazlar, Musul azınlıklar ve kapitülasyonlar gibi önemli konularda anlaşma sağlanamayınca 4 Şubat 1923'te kesildi. Tekrar başlayan görüşmelerde Musul, Boğazlar, Hatay problemleri çözülemedi. Halk Fırkası'nın hazırlıkları 8 Nisan 1923'te meclisteki birinci grubun bir fırkaya dönüştürülerek Halk Fırkası'nın kurulacağı açıkladı. Kurulacak fırkanın ilkeleri 9 umde bildirisiyle yayımlandı. Seçimler ve muhalefetin tasfiyesi 9 umdenin yayınlanmasından birkaç gün önce meclis çok önemli bir olayla sarsıldı. Ali Şükrü Bey öldürüldü. Bu durum mecliste olumsuz bir hava yarattı. Seçim merkezden belirlenen birinci grup adaylarının başarısıyla sonuçlandı. İkinci grup üyelerinin seçime katılmadıkları için hiçbiri yeni meclise giremedi. İkinci grup muhalefetinin tasfiye edilmesine rağmen meclis kendi içinde yeni bir muhalefet hareketi doğurarak 1925 yılı ortalarına kadar canlı bir tartışma ortamına sahip oldu. Ünite ile ilgili sorular. 1. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? A. Senedi İttifak, B. Kanuni Esası, C. Teşkilat-ı Esasiye, D. Tanzimat Fermanı, E. Gülhane-i Hattı Hümayun. Yanıt B'dir. Kanuni Esası. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası Kanuni Esası 1876 yılında ilan edilmiştir. İlk Mebusan Meclisi de 1877'de açılmıştır. 1878'de 2. Abdülhamit meclisi kapatıp anayasayı askıya almıştır. 2. 1878'de Mebusan Meclisi'ni kapatarak anayasayı askıya alan 2. Abdülhamit buna gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir? A. Balkan Savaşları, B. Trablusgarp Savaşı, C. Makedonya'daki karışıklıklar, D. 93 Harbi Osmanlı-Rus Harbi, E. Kırım Savaşı. Yanıt D'dir. 93 Harbi Osmanlı-Rus Harbi. 93 Harbi'ni bahane eden 2. Abdülhamit çok dinli, çok milletli bir imparatorlukta anayasa ve meclisin ülkeyi parçalayıp dağıtacağına inanmıştır. 3. Tanzimat ve Abdülhamit dönemlerinde açılan okullardan mezun olanlar imparatorluğun toprak bütünlüğünün sağlanması ve farklı etnik ve dini toplulukların birlikte yaşama iradesi göstermesi için meclisin yeniden açılmasını istiyorlardı. Bu amaçla bir araya gelen askeri tıbbiye mektebi öğrencileri aşağıdakilerden hangisini kurdular? A. İttihat ve Terakki, B. Jön Türkler, C. İttihat-ı Osmani, D. Adem-i Merkeziyet, E. Hürriyet ve İhtilaf. Yanıt C'dir. İttihat-ı Osmani. Cemiyeti kurdular. Cemiyet kısa süre sonra fark edilip dağıldı. Ahmet Rıza Bey liderliğinde Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı. 4. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde yer alan farklı fikirlerden biri Ahmet Rıza'nın başını çektiği Paris merkezli gruptur. Diğer grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa merkezli Jön Türkler, B. Cenevre merkezli Mizancı Murat, C. İstanbul merkezli Ahmet Davut, D. Selanik merkezli Enver Paşa, E. Makedonya merkezli Talat Paşa. Yanıt B'dir. Cenevre merkezli Mizancı Murat. Osmanlı İttihat ve terakki cemiyeti içinde farklı gruplar vardı. Ahmet Rıza Paris grubu imparatorluğu, Kurtuluş için güçlü merkeziyetçi bir idare biçimi ve korumacı ekonomi modeline dayanan milli iktisat politikalarını benimser. Mizancı Murat Cenevre grubu daha İslamcı bir politika izleyerek 2. Abdülhamit'in Ermeni politikalarını destekler. Prens Sabahattin grubu Ademi merkeziyetçi, federalist yönetim ve iktisadi alanda özel teşebbüsü savunan gruptur. 1902 yılında düzenlenen Osmanlı Liberaller Kongresi'ne aşağıdakilerden hangisi katılmamıştır? A. Jön Türk grupları, B. Ermeni grupları, C. Bulgar grupları, D. Rum, Arnavut ve Yahudiler, E. İngilizler. Yanıt E'dir, İngilizler. 1902 yılında kongreye katılmamıştır. 6. Osmanlı Liberalleri Kongresi'ne katılanların üzerinde görüş birliğine vardıkları ortak konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberalizm, B. Milliyetçilik, C. Osmanlıcılık, D. Federasyon, E. Anayasa. Yanıt C'dir, Osmanlıcılık. İmparatorluk içinde yaşayan tüm etnik ve dini unsurların anayasal ve parlamenter bir siyasal düzen Osmanlıcılık ideolojisini paylaşmışlardır. 7. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin aşağıdakilerden hangisi kurmuştur? A. Rıza Nur, B. Ahmet Rıza, C. Hasan Cemal, D. Enver Paşa, E. Talat Paşa. Yanıt B'dir, Ahmet Rıza. Osmanlı Liberaller Kongresi'ne çıkan fikir ayrılığı nedeniyle cemiyet ikiye bölünmüştür. Ahmet Rıza İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurmuştur. 8. Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Rıza, B. Mizancı Murat, C. Prens Sabahattin, D. Rıza Nur, E. Ahmet Mithat. Yanıt C'dir, Prens Sabahattin. Cemiyeti 1960'da Osmanlı Liberalleri Kongresi'nin Ahmet Rıza ile yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle cemiyetten kopararak kurmuştur. 9. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik'te tutulması nedenlerinden biri değildir? A. Osmanlı İmparatorluğu önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması, B. Yahudi, Rum, Bulgar ve Türklerden oluşan kozmopolit bir yapısının olması, C. okullaşma oranının yüksek olması ve tüm toplulukların kendi okullarının olması, D. aydın sınıfın varlığı, gazetelerin ve entelektüel çevrelerin yaygınlığı, E. İmparatorluğun müdahalesinin bu bölgeye ulaşması. Yanıt E'dir, İmparatorluğun müdahalesinin bu bölgeye ulaşması. 10. İttihat Terakki Örgütü'nün Selanik'teki en yakın müttefikleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Ermeni cemaati, B. Rum cemaati, C. Bulgar cemaati, D. Müslüman cemaati, E. Yahudi cemaati. Yanıt E'dir, Yahudi cemaati. Selanik Yahudileri yükselen milliyetçi hareketler karşısında Makedonya'da Osmanlı idaresinin sürmesini kendileri için bir güvence olarak görüyorlardı. İHTC'nin Mason localarıyla yakın ilişkileri vardı. 11. İHTC Makedonya'da yaşayan Türk toplulukları tarafından desteklenmesi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Bölgenin huzurlu olması, B. Bölgede kendilerine yönelik herhangi bir tehdit bulunmaması, C. Yükselen milliyetçi hareketler karşısında kendilerini tehdit altında hissetmeleri, D. 2. Abdülhamit idaresinden memnun olmamaları, E. Selanik'te kendi okullarını açamıyor olmaları. Yanıt C'dir. Yükselen milliyetçi hareketler karşısında kendilerini tehdit altında hissetmeleri. Bölgenin Yunan, Makedon, Sırp milliyetçiliklerinin merkezi olması ve Türklerin yükselen milliyetçi akımlar karşısında güvende hissetmemeleri İHTC'nin burada örgütlenmesini kolaylaştıran nedenlerden biridir. 12. İHTC'nin asker ve küçük memurlar arasında yayılması nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Okuryazar kesimin daha fazla olması, B. Batı aydınlanmasından etkilenmiş olmaları, C. Emir komuta zincirini takip ediyor olmaları, D. Makedonya ıslahatı gereği buradaki jandarma teşkilatına dahil edilen Avrupalı subayların davranışlarından dolayı, E. Milliyetçilik düşüncesinin bu kesim arasında daha çabuk kabul görmüş olmasından dolayı. Yanıt D'dir. Makedonya ıslahatı gereği buradaki jandarma teşkilatına dahil edilen Avrupalı subayların davranışlarından dolayı. Makedonya görevlerinden Avrupalı subayların refah düzeyi ve davranışları bir kısım mektepli subayların onurlarının kırılmasına neden olmuştur. Bu nedenle de ihticet çatısı altında örgütlenmişlerdir. 13. İttihat Terakki örgütün örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadro tipi, B. Komitecilik denilen çete örgütlenme, C. Paramiliter örgütlenme, D. Komite örgütlenme, E. İllegal örgütlenme. Yanıt C'dir. Paramiliter örgütlenme. Balkan Milliyetçi Hareketi içinde komitacılık denen örgütlenme vardı. İTC'ler bunlarla mücadele etti. Zamanla paramiliter bir örgütlenmeye dönüştü. 14. Aşağıdakilerden hangisi İTC örgütün özelliklerinden biri değildir? A. Örgütün işleyişinde askeri disiplin ve güzellik hakimdir. B. Kara merkezini merkezi umumi adlı çekirdek kadro oluşturur. C. Devletin varlığını koruma her şeyin üstündedir. D. Fransız ihtilalinin eşitlik, kardeşlik, özgürlük sloganlarından etkilenmişlerdir. E. Gelişen Türk milliyetçiliği yerine Osmanlıcılık esas alınmıştır. Yanıt E'dir. Gelişen Türk milliyetçiliği yerine Osmanlıcılık esas alınmıştır. İTC'de Türk milliyetçiliği hakimdir. 15. İTC'nin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Milliyetçilik akımını Osmanlı'yı yaygınlaştırmak. B. Makedonya'nın kaybına engel olmak. C. Yeterince güçlendiğinde İstanbul'a gidecek 2. Abdülhamit'i devirmek. D. Osmanlı Devleti'ndeki aydınlanmayı başlatması. E. Osmanlı'daki etnik sınıfların tek çatı altında birleştirmek. Yanıt C'dir. Yeterince güçlendiğinde İstanbul'a giderek 2. Abdülhamit'i devirmek. 16. İTC'nin yeni anayasa ve meşrutiyet için harekete geçmesine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere Kralı 7. Edward ve Rus Çarı 2. Nicholas arasında Ravaide yapılan görüşmeler. B. İTC'nin yeraltı faaliyetlerini çökertmek üzere olması. C. İTC'nin silahlı çetelerle dağlara çıkması. D. İTC'lilerin talepleri karşılanmazsa başkenti yürüyecekleri tehdidinde bulunmaları. E. Makedonya'daki isyan bastırmak üzere böyle gönderilen taburların bir kısmının İTC saflarına geçmesi. Yanıt A'dır. İngiltere Kralı 7. Edward ve Rus Çarı 2. Nicholas arasında Ravel'de yapılan görüşmeler. Rus Çarı ile İngiltere Kralı arasında Ravel'de yapılan görüşmeler ve burada alınan kararların Makedonya'nın kaybına neden olacak olması İTC'yi harekete geçiren en önemli olay olmuştur. 17. İkinci meşruiyet ne zaman ilan edilmiştir? A. 23 Temmuz 1908, B. 24 Temmuz 1908, C. 21 Temmuz 1908, D. 20 Temmuz 1908, E. 25 Temmuz 1908. Yanıt B'dir. 24 Temmuz 1908 İTC Manastır Şubesi Abdülhamit'ten cevap eklemeden 23 Temmuz 1908'de anayasanın yeniden yürürlüğe girdiğini ilan etti. İsyanı bastıramayacağını anlayan 2. Abdülhamit ise 24 Temmuz 1908'de İstanbul gazetelerinde anayasanın yeniden yürürlüğe girdiğini ilan etti. 18. Osmanlı toplumu çok partili siyasal yaşama ilk kez ne zaman geçmiştir? A. 1. Meşruiyet döneminde, B. 2. Meşruiyet döneminde, C. Tanzimat döneminde, D. Cumhuriyet döneminde, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde. Yanıt B'dir. 2. Meşruiyet döneminde. 1877'den kalma bir seçim yasası taslağı İTC'nin baskısıyla 1908'de 2. Meşruiyet yürürlüğe kondu. 19. Aşağıdakilerden hangisi 1908 seçimlerinde oy vermek için gerekli koşullardan biri değildir? A. Erkek olmak, B. 25 yaşı doldurmak, C. Vergi veriyor olmak, D. Akli dengesi yerinde olmak, E. Müslüman olmak. Yanıt E'dir. Müslüman olmak. Oy vermek için Müslüman olmak şartı yoktur. 20. Aşağıdakilerden hangisi Meclis-i Umumi adı verilen mecliste yer alan gruplardır? A. Heyeti Ayan, Heyeti Mebusan, B. Heyeti Beyan, Heyeti Mebusan, C. Heyeti Cemhur, Heyeti Ayan, D. Heyeti Ayan, Heyeti İdare, E. Heyeti Mebusan, Heyeti Vekil. Yanıt A'dır. Heyeti Ayan, Heyeti Mebusan. Mebusan Meclisi iki gruptan oluşurdu. 1. Heyeti Ayan, Paşa'nın atadığı üyeler. 2. Heyeti Mebusan, halkın seçtiği vekiller. 21 Türk tarihinin ilk çok parti seçimleri ne zaman gerçekleştirmiştir? A 1907, B 1095, C 1908, D 1903, E 1904. Yanıt C'dir, 1908. İlk çok parti seçim 1908 yılında gerçekleştirilmiştir. 22. 1908 seçimlerine katılan partiler aşağıdakilerden hangisidir? A. Hürriyet ve İhtilaf Fırkası İTC, B. İTC Ahrar Fırkası, C. Ahrar Fırkası Hürriyet ve İhtilaf Fırkası, D. İTC Halk Fırkası, E. İTC TCF. Yanıt B'dir. İTC Ahrar Fırkası. Seçimleri İTC ve Prens Sabahattin'in fiillerine dayanan Ahrar Fırkası katılmıştır. İTC ezici çoğunlukla kazanıp Ahrar Fırkası bir mebus çıkarabilmiştir. 23. 1908 seçimleriyle iş başına gelen meclis içerisindeki gruplarda aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? A. Rum Ermeni, B. Arnavut Sarp, C. Kürt Musevi, D. Bulgar Arap, E. Fransız İngiliz. Yanıt E'dir. Fransız İngiliz. Mecliste Fransız ve İngiliz mebuslar yer almamıştır. Toplumda çeşitli etnik sınıflarda oluşan 281 mebus yer almıştır. 24. İlk meşrutiyetin ilk parlamentosu nerede toplanmıştır? A. Dolmabahçe Sarayı'nda, B. Topkapı Sarayı'nda, C. Darülfünun'da, D. Bab-ı Ali'de, E. Yıldız Sarayı'nda. Yanıt C'dir, Darülfünun'da. İlk parlamento 17 Aralık 1908'de kalabalık bir halk kitlesinin sevinç gösterileri arasında Sultanahmet'teki Darülfünun binasında toplanmıştır. 25. Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart ayaklanması nedenlerinden biri değildir? A. Ahrar Fırkası ile İTC arasındaki muhalefetin sertleşmesi, B. Muhalif bir gazetecinin vurulmasıyla İTC aleyhine yapılan gösteriler, C. Nakşibendi Şeyhi Derviş Vahdettin'in Volkan gazetesi aracılığıyla şeriat düzeni lehine yayınlar yapılması, D. 12 Mart 1909 tarihinde bazı askeri birliklerin ani bir şekilde ayaklanması, E. 2. Abdülhamit'in isyancılardan yana bir tavır sergilemesi. Yanıt E'dir. 2. Abdülhamit'in isyancılardan yana bir tavır sergilemesi. 31 Mart ayaklanması 12 Nisan 1909 tarihinde başlamıştır. 2. Abdülhamit isyancıları kınamadığı gibi destek de vermemiştir. 26. 31 Mart ayaklanmasını kim bastırmıştır? A. İTC, B. 2. Abdülhamit, C. Hareket Ordusu, D. Enver Paşa, E. Mustafa Kemal. Yanıt C'dir. Hareket Ordusu. Ayaklanmayı Makedonya'daki 3. Ordu birlikleriyle gönüllülerden oluşan hareket ordusu bastırmıştır. Ordunun başında Mahmut Şevket Paşa vardır. 27. Osmanlı Devleti'nde kadınlar ilk defa ne zaman örgütlü bir şekilde hak talebinde bulunmuşlardır? A. 1900-1909, B. 1909-1913, C. 1913-1923, D. 1919-1923, E. 1923-1938. Yanıt B'dir. 1909-1913. Kadınlar ve işçiler gibi örgütlü grupların ilk defa hak talebinde bulunması 1909-1913 yılında olmuştur. Meşrutiyetin basın hayatı özgür bir tartışma ortamı yaratmıştır. 28. Tarihe sopalı seçimler olarak geçen seçimler kaç yılında yapılmıştır? A. 1911, B. 1913, C. 1914, D. 1912, E. 1910. Yanıt D'dir. 1912. İTC güçlenen muhalefet karşısında meclis içindeki hakimiyetin yitirme kaygısına düşerek meclisin feshini sağlamıştır. 1912 yılında yapılan yeni seçimler İTC'nin baskı yollarına başvurarak kendi adaylarının seçtirmesi nedeniyle tarihe sopalı seçimler olarak geçmiştir. 29. 1908-1913 arasında var olan çoğulcu ve demokratik dönemi sonlandırarak İTC'nin mutlak iktidarını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Balkan Savaşı, B. Babali Baskını, C. 31 Mart ayaklanması, D. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi, E. Enver Paşa'nın Edirne'yi geri alması. Yanıt B'dir. Babali Baskını. İTC'nin mutlak iktidarını başlatan olay Babali Baskını'dır. 30. Aşağıdakilerden hangisi Babali Osmanlı hükümeti içerisinde yer almaz? A. Sadaret Başbakanlık, B. Dahiliye Nezareti İçişleri Bakanlığı, C. Hericiye Nezareti Dışişleri Bakanlığı, D. Sürayi Devlet Danıştay, E. Meclisi Mebusan. Yanıt E'dir. Meclisi Mebusan. Babil devlet erkanının bulunduğu yer, yani Osmanlı hükümettir. Meclis-i Mebusan burada yer almaz. 31. Birinci Dünya Savaşı boyunca İTC'de iktidar elinde tutan 3 kişilik kadro aşağıdakilerden hangisidir? A. Enver Nazım Talat Paşa, B. Enver Talat Mahmut Paşa, C. Enver Talat Cemal Paşa, D. Enver Said Cemal Paşa, E. Enver Talat Kemal Paşa. Yanıt C'dir. Enver Talat Cemal Paşa. Otorite elinde tutan bu 3 kişilik idare Enver Talat ve Cemal Triumu İrası denir. Enver Paşa orduya hakim, Talat Paşa İTC'ye hakim, Cemal Paşa yönetimde etkindir. 32. Aşağıdakilerden hangisi 2. Meşrutiyet'in resmi ideolojisidir? A. Türkçülük, B. İslamcılık, C. Turancılık, D. Osmanlıcılık, E. Sosyalizm. Yanıt B'dir. Osmanlıcılık. Osmanlıcılık ideolojisini benimsemiştir. 33. Osmanlı idaresi altında yaşayan tüm dinsel ve etnik unsurları Osmanlı vatanı ve Osmanlı hanedanına sadakat temelinde birleştirme ülküsüne ne denir? A. Türkçülük, B. Turancılık, C. İslamcılık, D. Ümmetçilik, E. Osmanlıcılık. Yanıt E'dir. Osmanlıcılık. Osmanlıcılık tanımı yapılmıştır. Bu ideoloji İttihad-ı Anasır unsurların birliği fikrini benimsemiştir. 34. Osmanlıcılık ideolojisinin en büyük darbeyi aşağıdakilerden hangisi vurmuştur? A. İTC'nin Makedonya'da vaat ettiklerini gerçekleştirmemesi, B. ETC'nin Anadolu'nun doğusundaki vaadelerini yerine getirmemesi, C. Balkan Savaşları, D. Rumlar, Bulgarlar, Ermeniler üzerinde yaşayan güney kaybı, E. Arnavutlar gibi Müslüman topluluklarda bile yaşanan güven kaybı. Yanıt C'dir. Balkan Savaşları. Osmanlıcılık ideolojisine en büyük darbeyi Balkan Savaşları vurmuştur. Nüfusun çoğunluğunun Hristiyan topluluklardan oluşan Balkanların kaybı Osmanlıcılık işlevini bitirmiştir. 35. Balkan Savaşları'nın kaybıyla imparatorun coğrafi ve beşeri yapısında meydana gelen değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? A. Bu savaşta Avrupa'da kalan toprakların %83'ünü kaybetti. B. Osmanlı Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Anadolu merkezli bir ülke oldu. C. Hristiyan toplulukların kaybı imparatorluğun kozmopolit politik yapısını değiştirdi. D. Osmanlı toplumu daha fazla Müslümanlaştı. Anadolu Müslüman Türk halkı en sadık unsur olarak önemsendi. E. Avrupa İmparatorluğu'nun iktisadi ve beşeri merkezi oldu. Yanıt E'dir. Avrupa İmparatorluğu'nun iktisadi ve beşeri merkezi oldu. Avrupa İmparatorluğu'nun iktisadi ve beşeri merkezi olmamıştır. Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Anadolu merkezli bir ülke olmuştur. 36. Türkçülüğün sistematik bir şekilde geçmesini sağlayan ve İTC'nin ideoloğu olan düşünür kimdir? A. Prens Sabahattin, B. Ziya Gökalp, C. Namık Kemal, D. Ziya Paşa, E. Ahmet Mithat. Yanıt B'dir. Ziya Gökalp. Ziya Gökalp İTC'nin ideoloğu olmuştur. Düşüncelerini Türkçünün Esasları kitabında paylaşmıştır. 37. Türkleşme Türk harsına kültüre sahip çıkmak, milli şuur, milli vicdan ve biz kimliğini millet üzerinden tanımlamakla mümkündür diyen düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Prens Sabahattin, B. Ziya Gökalp, C. Namık Kemal, D. Ziya Paşa, E. Ahmet Mithat. Yanıt B'dir. Ziya Gökalp. Bir milleti birleştiren unsurlar için en çok dile önem vermiştir. Gökalp'e göre İslamiyet siyasal bir model olmaktan çok toplumu birleştiren önemli bir kültürel unsurdur. 38. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'in düşüncelerinden biri değildir? A. Medeniyet tüm milletlerce paylaşılan akla dayalı bilgi, teknoloji ve değerlerdir. B. Türkleşme, İslamlaşmak ve muhasırlaşmak aynı anda izlenebilecek birbiriyle çatışmaya değerlerdir. C. Türk milliyetçiliği ortak kültürel değerler, ortak dil ve alışkanlıklara dayalı kültürel milliyetçiliktir. D. Türkleşmek, Türk kültürüne sahip çıkmak, milli şuur, milli vicdan, biz kimliğini millet üzerinden tanımlamakla mümkündür. E. Milleti birleştiren unsurlar içerisinde en önemlisi dindir. Yanıt E'dir. Milleti birleştiren unsurlar içerisinde en önemlisi dindir. Ziya Gökalp'e göre millet birleşinin en önemli unsur din değil, dildir. 39. Aşağıdakilerden hangisi İTC'nin düşünceleri arasında yer almaz? A. Devlet merkezi bakış ve düzen içinde değişim. B. Milliyetçilik. C. Bilimsel gerçeğe ilişkin pozitivist bir inanç. D. Toplumu dönüştürücü güç olarak eğitime duyulan inanç. E. Federatif bir yapı. Yanıt E'dir. Federatif bir yapı. İTC'nin düşünceleri içinde federatif bir yapı istemek yoktur. Bu Prens Sabahattin'e aittir. 40. Üç Tarzı Siyaset adlı makalesini Türk etnik kimliğini öne çıkaran ırk ve kültür temeline dayalı Türk dünyası formülüyle pantürkizmin ilk tutarlı ifadesini yazan aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp, B. Enver Paşa, C. Yusuf Akçura, D. Cemal Paşa, E. Namık Kemal. Yanıt C'dir, Yusuf Akçura. Yusuf Akçura'nın pantürkizmi 1. Dünya Savaşı döneminde bir süre etkili olmuştur. Ancak somut bir hareketten ziyade romantik bir hareket olarak kalmıştır. 41. Anadolu Müslüman Türk halkın merkezi olan Türk köylüsünü ve kültürünü milletin özü olarak tanımlayan milliyetçi akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Pantürkizm, B. Panislamizm, C. Turancılık, D. Narodnizm, E. Sosyalizm. Yanıt D'dir, Narodnizm. 19. yüzyıl sonunda Rusya'da gelişen Narodnizm, halka doğru akımı, kentli aydınların geliştirdiği romantik popülist bir harekettir. Cumhuriyetten sonra etkili olmuştur. 42. İTC'ye muhalif olarak kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı İTC, B. Ahrar Fırkası, C. Hürriyet ve İhtilaf Fırkası, D. TCF, E. SCF. Yanıt C'dir, Hürriyet ve İhtilaf Fırkası. İTC'ye karşı çıkan liberal ve muhafazakar muhalefet Hürriyet ve İhtilaf Fırkası adı altında birleşti. 43. Aşağıdakilerden hangisi İTC'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden biri değildir? A. Uluslararası arenada yalıtımlaşmalarına son vermek için. B. Almanya'nın savaş girme koşulu verdiği kredi. C. Savaşın birkaç ay içinde Alman zaferiyle bitecek olması düşüncesi. D. Rusya'nın parçalanmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olacağı yeni sınırlar. E. Rusya'nın Osmanlı limanlarına saldırması. Yanıt E'dir. Rusya'nın Osmanlı limanlarına saldırması. İTC önce Britanya, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu üçlü itilafta yerini almak istedi ama sonuç alamayınca yüzünü Almanya'ya çevirdi. 11 Kasım 1914'te Almanya, Avusturya'nın yanında üçlü ittifak içinde yer aldı. Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı. 44. Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisini savaşmamıştır? A. Kafkasya, Çanakkale, B. Hicaz, Yemen, C. Sina, Filistin, D. Irak, Makedonya, Galicia, E. İstanbul. Yanıt E'dir, İstanbul. İstanbul başkent olduğu için gayri resmi işgal altındadır. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalamıştır. 45. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı olağanüstü koşullarda İttihat ve Terakki'nin hayata geçirdiği radikal reformlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Eğitim ve hukuk alanlarındaki reformlar toplumsal yaşamı laik ve milliyetçi bir çizgiye dönüştürdü. B. Ekonomik yaşamda Müslüman Türk girişimci ve tüccar kayıran milliyetçi politikalar izlendi. C. Toplumsal kimliğin Müslüman Türk kimliği etrafında yeniden tanımlanmasını sağladı. D. Savaşın yarattığı olağanüstü koşulları toplumsal dönüşüm altyapısı olarak kullandı. E. Toplumun daha muhafazakar bir çizgi benimsemesi önünü açtı. Yanıt E'dir. Toplumun daha muhafazakar bir çizgi benimsemesi önünü açtı. İTC ve 2. Meşrutiyet dönemi Cumhuriyet'in siyasal laboratuvarı olmuştur. Toplum laik milliyetçi bir çizgide dönüşümü başlamıştır. E şıkkı yanlıştır. 46. İkinci Meşrutiyet'in Türklerin imparatorluk formülden demokratik bir cumhuriyet formülüne iletişim bir köprü olduğunu söyleyen düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp, B. Tarık Zafer Tunay'a, C. Ahmet Taner Kışlalı, D. Uğur Mumcu, E. Alaaddin Şener. Yanıt B'dir. Tarık Zafer Tunay'a. İkinci Meşrutiyet dönemi incelenmiş olan Tarık Zafer Tuna o dönemi Cumhuriyet'in siyasal laboratuvarı olarak görmüştür. ...47-30 Ekim 1918 yılında imzalanan ve 25 maddeden oluşan Mondros Mütarekesi'nin Anadolu'nun işgaline dayanan maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A. 4. madde, B. 5. madde, C. 7. ve 24. madde, D. 2. madde, E. 10. madde. Yanıt C'dir, 7. ve 24. madde. 7. madde... İtilaf devletleri güvenliklerine yönelik herhangi bir tehdit durumunda istedikleri stratejik noktaları ele geçirebileceklerdir. 24 madde Erzurum, Van, Elazığ, Bitlis, Diyarbakır ve Sivas vilayetlerinde karışıklık çıkması durumunda bu bölgelerin herhangi bir bölümünü işgal edebileceklerdir. 48 Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanmasından sonra İTC'nin önde gelen liderlerinin durumu ne olmuştur? A. Haklarını tutuklama emri çıkartılmıştır. B. Enver Talat ve Cemal Paşalarla Bahattin Şakir Bey bir Alman gemisi yurt dışına kaçmışlardır. C. Yurdun yeniden işgalden kurtarılması için çalışmışlardır. D. Kurulan damat Ferit hükümetine yer almışlardır. E. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılmasına engel olmayan çalışmışlardır. Yanıt B'dir. Enver Talat ve Cemal Paşalarla Bahattin Şakir Bey bir Alman gemisiyle yurt dışına kaçmışlardır. Enver Talat ve Cemal Paşalarla Bahattin Şakir Bey bir Alman gemisi yurt dışına kaçmışlardır. Önde gelen iddiaçılar hakkında da soruşturma ve tutuklama emri çıkartılmıştır. 49. Birinci Dünya Savaşları'ndan sonra Padişah Vahdettin tarafından Osmanlı Mebusan Meclisi feshedildi. Böylece iddiaçılar yönetimde de tasfiye edilmiş oldu. İTC'den sonra iş başında gelen hükümet aşağıdakilerden hangisidir? A. Damat Ferit Paşa hükümeti, B. Salih Paşa hükümeti, C. Mustafa Kemal Paşa hükümeti, D. Kazım Karabekir Paşa hükümeti, E. Tevfik Paya hükümeti. Yanıt A'dır. Damat Ferit Paşa hükümeti. İTC'nin tasfiyesinden sonra padişaha uyum içinde çalışan Damat Ferit Paşa hükümeti iş başına gelmiştir. 50. İTC döneminde kaybettiği iktidarını güçlendirmek için saray çevresi imparatorun bütününü korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmak istiyordu? A. Bağımsızlık mücadelesini örgütlemek, B. İTC'nin yeniden örgütlenmesine engel olmak, C. Anadolu direnişine destek vermek, D. İngiliz mandasının kabul edilmesini sağlamak, E. Anadolu direnişine engel olmak. Yanıt D'dir. İngiliz mandasının kabul edilmesini sağlamak. Saray çevresi kaybettiği otoriteyi geri almanın yolu olarak 30-35 yıllık bir süre için İngiliz mandasının kabulünü uygun görüyordu. 51. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya dek Uluslar Birliği adına yönetmek üzere isteyen büyük devletlere verilen valilik aşağıdakilerden hangisidir? A. Himaye, B. Korumacılık, C. Özel İdare, D. Manda, E. Vekil. Yanıt D'dir. Manda. Mandanın tanımı yapılmıştır. 52. İzmir'in işgal edilmesi karşısında İstanbul'un herhangi bir direniş göstermemesi karşısında gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul hükümetine karşı, B. Yerel direniş örgütleri İstanbul hükümetinden bağımsız olarak örgütlenmiştir, C. Padişah ve hükümete karşı güven artmıştır, D. İttihatçıların etrafında örgütlenmişlerdir, E. Kuvayi Milliye oluşturmuştur. Yanıt B'dir. Yerel direniş örgütleri İstanbul hükümetinden bağımsız olarak örgütlenmiştir. İzmir ve çevresinin işgalleri karşısında İstanbul hükümetinin sessiz kalması, yerel direniş hareketlerinin ortaya çıkmasını ve devletten bağımsız olarak örgütlenmesini sağlamıştır. 53. Ege direnişlerinin örgütlenmesinde büyük rol oynayan İTC direniş başlatmak için aşağıdaki çalışmalardan hangisini gerçekleştirmiştir? A. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyet levhalarını silip yerine Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yazıldı. B. MHC'ler kısa zamanda ortak örgütlenmelere dönüştüler. C. MHC'ler milis birliklerinden oluşan Kuvayi Milliye güçleriyle işgale karşı direnişe geçtiler. D. Asıl hedefleri bölgenin işgalden kurtarmaktı. E. Hepsi. Yanıt E'dir. Hepsi. İTC direnişi başlatmak için A, B, C, D şıklarının tamamı gerçekleştirilmiştir. 54. İTC'nin direnişi başlatma nedenleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A, İTC'nin iktidar arayışı, B, liderlerin yurt dışından gelmesinin sağlanması, C ülkenin kurtuluşunun sağlanması, D kişisel kurtuluşun sağlanması, E halk hareketinin başlanması. Yanıt E'dir, halk hareketinin başlatılması. İTC herhangi bir halk hareketi başlatma yansı değildir. Direniş onlar için hem kişisel kurtuluş hem de iktidara gelmenin yegane yoludur. 55. İTC'nin kurtuluş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kendi ismiyle bir direniş başlatmak. B. Kendi ismini gizleyerek bir direniş kazandıktan sonra kendi ismiyle yeniden iktidara gelmek. C. 1. Dünya Savaşı sırasında yaptığı hatayı telafi etmek adına direniş başlatmak. D. İstanbul hükümetine kendini affettirmek adına bir direniş başlatmak. E. Direniş başarılı olursa iktidardan çekilmek. Yanıt B'dir. Kendi ismini gizleyerek bir direniş kazandıktan sonra kendi ismiyle yeniden iktidara gelmek. Kendi ismini gizleyerek bir direniş kazandıktan sonra kendi ismiyle yeniden iktidara gelmek İTC'nin kurtuluş stratejisidir. 56. İTC iktidara gelme planlarını yürürlüğe koyarken aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirdi? A. İttihat ve Terakki Fırkası feshedildi. Teceddüt Fırkası kuruldu. B. Talat Paşa'nın doğrultusunda Kara Kemal ve Kara Vasıf'ın girişleriyle Karakolu Cemiyet adlı gizli örgüt kuruldu. C. İstanbul'da Anadolu'ya silah ve insan sevkiyatı yapıldı. D. Bölgesel örgütlenmelerin içine girerek yerel kongreler yoluyla bu hareketlerin merkezleşmesine etkin rol oynadı. E. Hepsi. Yanıt E'dir. Hepsi. İTC örgütlenmesi sayesinde 1919 yılı ortalarına gelindiğinde MHC'ler civar kaza ve vilayetlerini kapsayacak ölçüde genişlediler ve kendi bölgelerinde İstanbul hükümetinden ayrı birer güç odağı haline geldiler. ABCD şıkları İTC'nin iktidar planları için yürürlüğe koyarak gerçekleştirdikleridir. 57. MHC'lerin Anadolu'nun çeşitli yönlerini topladığı kongrelerle yerel direniş hareketi yeni bir aşamaya çevrilmiştir. Bu süreçte toplanan kongreler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1. Edirne Kongresi, B. 1. ve 2. Balıkesir Kongresi, C. Alaşehir Kongresi, D. 1. Nazilli Kongresi, E. Erzurum Kongresi. Yanıt E'dir, Erzurum Kongresi. Erzurum Kongresi bu süreçte toplanan bir kongre değildir. 58. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında İTC adına iktidar mücadelesi yürüten örgüttür? A. ARMHC, B. Karakol Cemiyeti, C. ŞAMHC, D. Hürriyet ve İttilaf Fırkası, E. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Yanıt B'dir, Karakol Cemiyeti. Karakol Cemiyeti İTC'nin yasaklı olduğu dönemde Talat Paşa'nın emirleriyle milli mücadeleye destek olmuştur. 59. Mustafa Kemal Paşa'ya milli mücadelede önderlik yolunu açan kongre aşağıdakilerden hangisidir? A. Erzurum Kongresi, B. Sivas Kongresi, C. Alaşehir Kongresi, D. Nazilli Kongresi, E. 1. Balıkesir Kongresi. Yanıt A'dır, Erzurum Kongresi milli mücadelede önderlik yolu açan kongredir. 60. İTC muhalif parti ve grupların 21 Kasım 1911'de kurduğu siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı İttihat ve Terakki, B. Hürriyet ve İttilaf, C. ARMHC, B. ŞAMHC, E. Ahrar Fırkası. Yanıt B'dir. Hürriyet ve İttilaf Fırkası'nı kurmuştur. 61. Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş stratejileri içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Cumhuriyeti kurma fikirlerini yaymak. B. Anadolu halkının desteğini alarak düşüncelerini gerçekleştirmek. C. İçerideki mücadeleyi kazanıp direnişi kendi liderliği altında merkezileştirmek. D. İşgal güçlerine karşı askeri zafer kazanmak. E. İmparatorluğun bütünlüğünü korumak. Yanıt E'dir, imparatorluğun bütünlüğünü korumak. Mustafa Kemal Paşa'nın strateji içerisinde imparatorluğun bütünlüğünü korunması yoktur. 62. Mustafa Kemal Paşa bir süre İstanbul'da kalktıktan sonra Anadolu'ya geçişin yollarını aramaya başladı. Beklediği fırsat aşağıdakilerden hangisiyle gelmiştir? A. Erzurum Kongresi'ne davet edilmesiyle, B. Sivas Kongresi'ne katılmasıyla, C. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da İtilaf Devletleri'nin herhangi bir mücadelesine yol açacak kargaşanın çıkmaması için kurulan ordu müfettişini atanmamasıyla, D. Padişah'ın güvenini kazanmasıyla, E. Kazım Karabekir'in Erzurum'a çağırmasıyla. Yanıt C'dir. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da İtilaf Devletleri'nin herhangi bir mücadelesine yol açacak kargaşanın çıkmaması için kurulan ordu müfettişliğine atanmamasıyla. Mustafa Kemal Paşa'ya beklediği fırsat 9. Ordu Müfettişliği ile gelmiştir. 63. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiği ilk günlerde Anadolu'nun durumu nedir? A. Örgütlenme belirli bir düzeye varmış ve Erzurum Kongresi toplanmıştır. B. Erzurum Kongresi toplanmamış, Mustafa Kemal'i beklemektedir. C. İstanbul hükümeti Anadolu'da güven sağlamaya başlamıştır. D. İTC Anadolu'ya hakim olmuştur. E. Erzurum Kongresi'nin toplanması için Mustafa Kemal beklenmektedir. Yanıt A'dır. Örgütlenme belirli bir düzeye varmış ve Erzurum Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçtiği ilk günlerde örgütlenme belirli bir düzeye varmış ve Erzurum Kongresi toplanmıştır. 64. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçtiği ilk günlerde toplanan Erzurum Kongresi'nin Paşa için önemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Şark Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti oluşturmuştur. B. Mondros'un 24. maddesi uygulanmasını engel olmaya çalışması. C. Mustafa Kemal Paşa liderlik yolunu açması ve direnişi merkezileşecek ilk adımların atılması. D. Mustafa Kemal Paşa olmadan kongrenin toplanması. E. Kongreye Mustafa Kemal'in alınmaması. Yanıt C'dir. Mustafa Kemal Paşa'ya liderlik yolunu açması ve direnişi merkezileştirecek ilk adımların atılması. Mustafa Kemal Paşa liderlik yolunu açması ve direnişi merkezleştirecek ilk adımların atılması açısından son derece önem taşıyan bir kongredir. Mustafa Kemal Paşa'dan bağımsız gelişmiştir. 65. Mustafa Kemal Amasya'dan Erzurum'a geçtiğinde henüz İstanbul hükümetine karşı doğrudan bir cephe olmamıştı. Bu nedenle kongreye katılma isteği kuşkuyla karşılandı. Kongreye aşağıdakilerden hangisinin desteğiyle katılmayı başarmıştır? A. İsmet Paşa, Kazım Karabekir Paşa, B. Kazım Karabekir Paya, C. Ali Fuat Paşa, D. Rauf Bey, E. Ali Rauf Paşa. Yanıt B'dir. Kazım Karabekir Paşa. Mustafa Kemal Paşa kongreye geldiğinizde İstanbul hükümetine bağlıydı. Bu nedenle katılma isteği kuşkuyla karşılandı. İtirazlara rağmen Kazım Karabekir Paşa'nın araya girmesiyle istifa eden iki Erzurum delegesi yerine kongreye girmeyi başardı. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nde yayınlanan 10 maddelik bildirin içeriğinde yer almaz? A. Milli sınırlar içinde bulunan bütün vatan toprakları bir bütündür. B. Direniş için yeni bir örgütsel yapı oluşturulacak. C. Temsil heyeti seçilecek. D. Heyetin başına Mustafa Kemal Paşa getirilecek. E. Öncelikle Ermeni işgaline karşı konulacak. Yanıt E'dir. Öncelikle Ermeni işgaline karşı konulacak. Erzurum Kongresi'nde yetkili bir temsil heyetinin seçilmesi ve bu heyetin Mustafa Kemal'in başkanlığında yürütme organı olarak hareket etmesi karşı Mustafa Kemal Paşa liderlik yolunu açmıştır. Alınan kararda milli sınır içinde bulunan tüm vatan toprakları bir bütündür ve her türlü işgale karşı korunacaktır kararı alınmıştır. Sadece Ermenilere değil. 67. Yerel direniş hareketlerinin kendi kontrolünde merkezi bir yapı içine alınması gerektiğine inanan Mustafa Kemal Paşa, tüm direniş hareketlerini birleştirmek amacıyla nerede bir kongre düzenlemeye karar vermiştir? A. Erzurum, B. Sivas, C. Amasya, D. Alaşehir, E. Balıkesir. Yanıt B'dir. Sivas. Batı Anadolu'daki yerel direniş örgütlerinin düzenledikleri kongreler aracılığıyla önemli bir güç haline gelmesi ve buraya iddiatçıkların sızması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta bir kongre toplayıp kontrolü ele geçirmek ve merkezi bir yapıya dönüştürmek istemiştir. 68. Sivas Kongresi'ne alınan en önemli karar aşağıdakilerden hangisidir? A. Manda ve Himaye'nin reddi. B. Damat Ferit'in dönüştürülmesi gerektiği. C. Mebusan Meclisi'nin açılması gerektiği. D. MHC'lerin merkezi bir yapı altında toplanıp Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında toplanması. E. Heyeti Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal'e verilmesi. Yanıt D'dir. MHC'lerin merkezi bir yapı altında toplanıp Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında toplanması. Sivas'ta alınan en önemli kararı MHC'lerin merkezi bir yapının Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmasıdır. 69. Sivas Kongresi'nin kararlarına ilk tepki kimden gelmiştir? A. Balıkesir örgütünden, B. Nazilli örgütünden, C. Alaşehir örgütünden, D. Erzurum örgütünden, E. İzmir örgütünden. Yanıt D'dir. Erzurum örgütünden. Erzurum'da kabul edilen tüzüğün birkaç değişikliklere A. RMHC'nin tüzüğü yapılması ve bunun için izin alınması Erzurum'un tepkisine neden olmuştur. 70. İTC'nin gizli örgütü olan Karakol Cemiyeti'nin Ege hareketlerini sızarak iktidar mücadelesinde gittikçe önemli rakip haline gelmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Mustafa Kemal'in birleşme önerisine, B. Mustafa Kemal'in Karakol Cemiyeti'ni açıkça cephe almasına ve bunu Sivas Kongresi'nde belli etmesine, C. Karakol Cemiyeti'nin kendini feshetmesine, D. İTC'nin kızgınlığının artmasına, E. Kongre'nin ikiye bölünmesiyle. Yanıt B'dir. Mustafa Kemal'in Karakol Cemiyeti'ni açık cephe almasına ve bunu Sivas Kongresi'nde belli etmesine. Mustafa Kemal Karakol Cemiyeti'ne karşı açıkça cephe aldı. Ordu ve Vasfiye Cemiyeti'nin dağılmasını bildirdi. Ali Fuat Paşa'yı Umum Kuvayi Milliye Başkumandanı yaptı. 71. Son Osmanlı Mebusan Meclisi hangi olaydan sonra dağılmıştır? A. İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi. B. Kütahya Eskişehir Muharebeleri yenilgisi. C. İstanbul resmen işgali ve kent yönetimine işgal kuvvetlerinin el koyması. D. Sivas Heyeti Temsiliyesi ile Ali Rıza Paşa Hükümeti arasında Amasya görüşmelerinin yapılması. E. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulması ve meclisin işlevini yitirmesi. Yanıt C'dir. İstanbul'un resmen işgal ve kent yönetimi işgal kuvvetlerinin el koyması. İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve işgal kuvvetlerinin yönetimi ele geçirmesinden sonra SOMM dağılmıştır. Yakalanan vekiller Malta'ya sürgüne gönderilmiştir. 72. İstiklal Mahkemeleri aşağıdaki kanunlardan hangisi de kurulmuştur? A. İcra vekillerinin seçim şekline dair kanun. B. Firariler hakkında kanun. C. Teşkilat-ı Esasiye kanunu. D. Nisab-ı Müzakere kanunu. E. Hiyanet-i Vataniye kanunu. Yanıt B'dir. Firariler hakkında kanun. Asker kaçaklarını engellemek adına firariler hakkında kanuna kurulmuştur. 73. Aşağıdaki konulardan hangisi birinci mecliste birinci grupla ikinci grup arasında tartışma konusu yaratan sorunlardan biri değildir? A. Meclis Başkanlık Divanı'nın, B. Aday gösterme şekli, C. Başkumandanlık kanunu yetkileri, D. Saltanatın kaldırılması, E. İstiklal Mahkemeleri. Yanıt D'dir. Saltanatın kaldırılması. Birinci ve ikinci grup saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 konusunda görüş ayrılığı yaşamışlardır. 74. Lozan görüşmelerinin ilk bölümünde aşağıdaki sorunlardan hangisinde anlaşmaya varılmıştır? A. Türk-Yunan nüfus mübadelesi, B. Osmanlı borçları, C. Musul sorunu, D. Kapitülasyonlar, E. Azınlık hakları. Yanıt A'dır. Türk-Yunan nüfus mübadelesi. Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar hariç mübadele yapılması kararlaştırılmıştır. 47. ayrımın sonu sayfa 604.